eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 13 Ocak 2020 günlerden çarşamba, hafta ortasına geldik bile demek lazım herhalde. Çok hızlı başladı Ocak ayı, yarısı da bitti yeni yılın. Covid-19 vakaları 91,5 milyon, 100 milyona koşuyoruz. 1 milyon 960 binden fazla, Johns Hopkins daha fazla, 2 milyona artık koşuyor insanlık. Covid krizinde Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 23 milyon vaka ve 380 binden fazla can kaybı. Hindistan ve Brezilya Amerika'yı izliyor. Aşı kampanyaları var. Türkiye'de de başlayacak, aşı odaları hazırlanmış durumda. İlk başta sağlık çalışanları ve yaşlılardan yola çıkılacak. Tabii Türkiye'de pek çok tartışma da var. Dünya işleri en çok Amerika Birleşik Devletleri gündemimizi kaplıyor. Washington'da sıkı önlemler alındı. Artık son bir hafta, 20 Ocak'ta Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden yemin ederek görevi devralıyor. 6 Ocak'taki Kongre baskını sonrası alarmda Amerika Birleşik Devletleri, özellikle şiddet, yeni bir şiddet dalgası olur mu kaygılarıyla başkent adeta kapatılıyor. Özellikle bu yemin töreninin gerçekleşeceği bölge efendim. Amerikan ordusundan şiddet olaylarına karşı şimdiden bir gözdağı geldi. Anayasanın bekçisi olduklarını vurgulayan. Temsilciler Meclisi'nde ise Trump'ı azil çabaları, azil tasarısı söz konusu, adımlar atılıyor ama Mike Pence daha şimdiden bir mektup yazdı ve 25. maddeyi işletmek istemediğini açıkça dile getirdi. Böyle bir niyeti olmadığını dile getirdi. Azil süreci öfkeyi daha da katlayacak. Aman şu geçiş dönemini halledelim bir an önce manasına geliyor. Pence'in mektubu birazdan aktaracağım. Trump kongre baskını sonrası dün akşam saatlerinde Türkiye saatiyle ilk kez konuştu. Teksas'ta, o da duvara gidecek. Aslında başkanlığını sembolize eden Teksas eyaletine yola çıktı. Meksika duvarıyla mesaj verdi. Orada da açıklama yaptı. Azil süreci öfke yaratıyor ama ben şiddet istemiyorum vurgusu yaptı. Dijital savaş devam ediyor. Trump'ın YouTube kanalı da en az bir hafta süreyle kapatıldı. Sonrasına bakılacak efendim. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gider ayak Küba'ya terörist muamelesi yapmaya kalkmıştı. Şimdi de İran'ın El-Kaide'ye yataklık yaptığını, El-Kaide'nin yeni merkezinin Tahran olduğunu iddia etti. İran'dan sert yalanlamalar geldi. Avrupalı liderler de Pompeo ile görüşmek istemiyor gibi gözüküyor. Avrupa turu olacaktı ama Reuters'a göre reddetmiş Avrupalılar. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, yeni kan tazeleme girişimleri, Ankara'dan pek çok mesaj verildi. Mart ayına kadar Joe Biden'ın da yemini sonrası süreç hızlanacak ama Ankara ilişkileri dün Cumhurbaşkanı'nın ağzından ontolojik Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ipleri atamamasını nitelerken kullandığı ifadeyi de Erdoğan'ın. Tabii bu işin bir Yunanistan ayağı var. Artık Avrupa Birliği'ne mal oldu Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege meseleleri ve üstelik genişlediği Miçotakis'in açıklamaları var, aktaracağım. Bütün bunların Türkiye'nin Libya ve Doğu Akdeniz politikasına etkileri de eksik değil. Mavi vatan diye anıyorduk. Mavi vatan, mavi ülke de diyenler var. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Türkiye'nin bu yeni çizdiği rota da nereden nereye geldi? Bugün biraz yüzümüzü Türk dış politikasına çevireceğiz. Programın ikinci yarısında Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller'le konuşacağız son dönemde. Kendisi de bu konuda önemli yazılar yazdı Cumhuriyet Gazetesi'nde. Evet, Orta Doğu'dan başlıklarım, Amerika'dan başlıklarım elden geldiğince ilk bölümde size dünyadaki gelişmeleri özetleyeceğim efendim. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden, Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımız da var. Onu da Twitter hesabımdan da paylaştım. Aynı zamanda oradan da bizi izleyebilirsiniz. Bir de like ederseniz seviniriz diyelim. Başlayalım. Evet, Amerika'da, Avrupa'da aşılamalar devam ediyor. Aslında milyonlarca insan gelişmiş Batı ülkelerinde aşılanmaya başladı desek yanlış olmayacak. İlk Pfizer-BioNTech aşısı, Moderna aşısı, AstraZeneca belli ülkeler verdi onayları. Tabii her ülkenin kendi iç mekanizması var. Bir de uluslararası onay mekanizması olarak güvenilir bulunan Amerika'daki ve Avrupa'daki kurumlar var. Dünya Sağlık Örgütü de aslında sunulan aşıları onaylayarak bu güven unsurunu bunun yanında bir tık daha ekleyen bir mekanizma, Birleşmiş Milletler'e bağlı. Rusya aynı şekilde Dünya Sağlık Örgütü'nden aslında tescillenmiş, kendi ülkesinde tescillemiş olduğu Sputnik V aşısı için onay bekliyor. Melita Vujnovic, Rusya'nın temsilcisi, Gamaleya Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği aşı için sertifikasyonun verilmesi umudunu da dile getirmiş durumda. Ama tabii alımlar çoktan yapıldı Sputnik V için de, diğerleri için de. Hızlandırılmış ve acil onay mekanizması diğer aşılarında aynı şekilde acil onay koduyla vurulduğunu hatırlatmak gerekiyor. Avrupa'da aynı zamanda Rusya'nın Sputnik V aşısı ile ilgili değerlendirme sürecinde verilen haberlere, bilgilere göre Rusya'da, bu arada bugün Rusya'dan başladım bu aşı notlarıyla ilgili olduğu için, 566 can kaybı, 63.370'e yükselmiş Rusya'da da hayatını kaybedenlerin sayısı, 22.000'den fazla vaka tespit edildi, 3.471.000 de vaka var Rusya'da. Mutasyonlu, hatta aynı hastada 18 kez mutasyon geçirdiğini virüsün saptamış durumdalar. Arjantin, Cezayir gibi ülkeler, yaklaşık 40 ülke Sputnik V aşısını sipariş vermişti. Meksika'da ki Pfizer-BioNTech aşısı almıştı onlar da. Meksika'da Sputnik V aşısı alımı yapmayı hedefliyormuş efendim. Evet, Venezuela alıyordu biliyoruz zaten. Bolivya lideri Evo Morales, eski başkan, Amerikan destekli darbeyle devrilmişti. Partisi yeniden bu sene sonbahardaki seçimlerde iktidarı tekrar geri aldı Luis Arce ile. Ama Bolivya lideri de ülkesine geri döndü darbe savuşturulduktan sonra. Test yaptırmış ve o da Covid-19 pozitif çıkmış efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gün içerisinde 4.402 insan hayatını yitirmiş durumda. Salgının başından bu yana bir gün içerisinde en büyük, en çok, en fazla vaka sayısı, bu ölüm sayısı pardon. Gerçekten çok dramatik Amerika'da. Çok da dikkatlerden kaçıyor. Siyaset, kongre baskını, Trump vesaire derken Amerikalılar dört biner ölüyorlar. Efendim ben bunlar şimdiden Hollywood yapımı diziler, eğer izliyorsanız televizyonda, buna yansımaya başladı. İşte güvenlik servisleriyle ilgili bir takım dizilerde bile korkunç aile dramları konu ediliyor. Normal bir orta sınıf hayatı varken annesi babası Covid-19'dan ölen ve sokakta kalan, suça bulaşan gençleri şimdiden işlemeye başladılar. Ben 3-5 tane dizi öyle izledim. Hollywood bu sosyal meseleye daha fazla siyasilerden el atıyor desek yeridir herhalde. Hakikaten parlak değil Amerika'da durum. Disneyland Covid aşı merkezi olarak kullanılabilecekmiş. Amerika'da eğlence parkıyla, ünlü eğlence parkı, böyle girişimler reklamasyona da yarıyor tabii ki. Covid kongre baskını sonrası bazı kongre binasında tabii güvenlik, işte maskeler, her şey gitmişti. Orada da Covid-19 pozitif çıkanlar varmış, kongredeki temsilcilerden bazıları açıklama yapmışlar bu konuda. Amerika hava yoluyla gelen yolculara 26 Ocak'tan itibaren negatif COVID-19 testi zorunluluğu da getiriyormuş. En son yapılan açıklama bu. Avrupa'da, Britanya'da aşılama, iki toplu aşılama başladı. Son 24 saatte 1243 kişi hayatını yitirmiş Britanya'da efendim. Ve 45 bin vaka, çok yüksek. Yani sürü bağışıklığıyla yola çıktılar. Günlük 45 bine uzanan vakalara geldiler. Böyle bir sürü bağışıklığı zaten elde edecekler, öyle gözüküyor. Boris Johnson'ın stratejisi son tahlilde insanları öldüre ve hasta ede öldüre tutacak gibi gözüküyor. Ki aşılama da başladı. Ulusal karantina da var bu 5 Ocak'tan bu yana Britanya'da. Bu kadar yüksek rakamlar gelmesi dikkat çekici. Hollanda 9 Şubat'a uzatmış durumda. Danimarka parlamentoyu kapatıyorlar geçici olarak. Fransa'da pek çok mutasyon olduğu yolunda hükümetin güvenlik bilim danışmanlarının ikazları var. İtalya'da sarılma odaları yaratmışlar. İnsanlar tabii aylardır yakınlarına dokunamıyorlar salgında bu virüse yakalananlarla ilgili olarak. Birazcık hakikaten şefkat, sevgi, merhamet, böyle şeyler de önemli hayatta. Yakınlarınızı hiç görmeden kaybedip duruyorsunuz. Kuzey Kıbrıs'a 2000 Pfizer aşısı yoldaymış. Güney Kıbrıs gönderecekmiş. Çok dikkat çekici bir haber bu. Böylesine insani krizlerin yaşandığı bir anda düşmanlıkları bir tarafa bırakmakta fayda var. Avrupa Birliği'nden tedarik etmiş aynı zamanda Güney Kıbrıs. Son herhalde görüşmelerle çözülecek detayları. İsrail... ki nüfusunun %20'den fazlasını şimdiden aşıladı. Tabii nüfusu daha sınırlı, 9 milyon civarı İsrail'in nüfusu. Daha büyük nüfuslu ülkelerde biraz daha uzun sürüyor elbette. 12 yaş üstündeki çocuklar 2 ay içerisinde aşılanmaya başlayacakmış. Aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları 1.2 milyonun üzerinde insan, yabancılar da bu arada dahil, onlar da aşılanmışlar. Abu Dhabi Veliaht Prensi'nin açıklaması bu. Endonezya'da ise devlet başkanı Widodo'ya yapmışlar ilk aşıyı efendim. Sinovac geliştirmiş bu aşıyı. Sinovac'ın aşısı yanlış görmüyorsam. Evet. CoronaVac aşısı İslam dinine uygun olduğu yönünde fetva çıkartmıştı daha önce Ulema Meclisi. Nedir bunun kriteri? Doğrusu bilmiyorum. Japonya'da tekrar bir olağanüstü hal durumu var. 7 aşamalı efendim ve yabancıları almayacak Japonya bir süre, girişlere yasak getiriyorlar. Olimpiyatları ne yapacaklar? Tokyo Olimpiyatları geçen sene ertelenmişti. Bu sefer artık bir daha ertelemeyiz diyorlar ama Covid koşulları altında olimpiyatlar nasıl olacak? O da ayrı bir soru işareti. Tartışıyorlar bunu. Türkiye'de 171 can kaybı, 9809 dün akşam itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vakalarla ilgili açıklaması. Dediğim gibi Covid-19 aşısı randevuları başlıyor. 3 milyon dozluk aşı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında test süreci sürerken yaptıkları açıklamalar bunlar ve randevular verilmeye başlanmış. Herkes tabii kendi durumunu sanal alemden sorgulayacak ve aşılanması için gerekli ayarlamaları yapıp gidip aşı olacak. Tabii ilk etapta da sağlık çalışanları, huzur evleri olacak. Perşembe ya da cuma günü başlanacağı söyleniyor aşılamaya. Herhalde daha sınırlı sayıda insanla başlayacak. Avrupa'da da öyle olmuştu. Tabii Türkiye biraz geç kaldı. 11 Aralık deniliyordu ama aradan bir aydan fazla zaman geçti. Daha yeni başlanamadı. Bu yüzden insanların sabırları tükendi. Herkes aşı nerede sorusunu soruyor. Süre uzadıkça bu ilk acil onay verilmiş aşılarla ilgili tartışmalar hükümet politikalarına güvensizlik eşliğinde daha da derinleşiyor. Birisi bir kuyuya taş atıyor. Herkes çıkartmaya çalışıyor. Dün de aynı şekilde yine Brezilya'nın Sinovac sonucu etkinlik oranı %50.38 diye bir haber geçti Reuters haber ajansı. İstatistik okuması neye göre yapılmış ben bilmiyorum açıkçası. Hangisinin doğru olduğunu da bilmiyorum ama insanlar öyle bir yerlerinden tutuyorlar ki sonuçta çok tuhaf bir sonuç çıkıyor. Bilim insanlarına herhalde bunları sorarak haberleştirmekte fayda var. Son tahlilde aşı karşıtlığının ekmeğine yağ süren işler oluyor. Nitekim bazı virologlar, bazı doktorlar, uzmanlar bu Sinovac aşısı ile ilgili verilen bu rakamın istatistik okumasıyla alakalı olduğunu, benim anladığımı söylüyorum size. Aslında ağır hasta olup hastaneye yattığınız zaman, yani %100'lük bir etkinlik, normal koşullarda da %78, ki bu da açıklanmıştı bildiğim kadarıyla. Tabii şirketin de biraz daha sorumlu davranması ve bilimsel olarak açıklamaların yapılmasına yol açması, kolaylaştırması da gerek var. Çünkü hükümetin açıklamasına benim anladığım kadarıyla insanlar giderek güvenmiyorlar. Bu tarz haberler o güvensizliği daha da derinleştiriyor. Çeşitli gruplara ayırarak değerlendirmek lazım bunu, diyor virologlar. Dolayısıyla da semptomlarına göre çok ciddi COVID-19 yoğun bakım gerektiren hastalar, efendim orta ciddiyette hasta olanlar ve yani araştırmanın sonuçları, tabii katılımcılar üzerinden bunlar, hafif semptomlular ve bu noktada 4 grupta birden etkinlik olarak %50. Halbuki öbür 4 grubu kendi içerisinde değerlendirdiğimizde farklı oranlar çıkıyor. %78 belli bir grup için açıklanmıştı zaten, diyor bilim insanları. Dolayısıyla biraz istatistik okumasıyla ilgili bir sıkıntı var. Tabii bazıları da peki diğer aşıların, Alman aşısı dedikleri BioNTech aşısının istatistik okuması nedir sorusunu doğal olarak yönlendiriyorlar efendim. Bu hep güvensizliklerle alakalı, unutmamak lazım. Profesör Hakan Özoğuz örneğin Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısıyla ilgili ağır hastalık, aşı yapılan hiç kimse ağır hastalık geçirmediği ifadelerini kullanmış. Şöyle demiş, onun iddiası bu. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki aşı ağır hastalıktan %100 koruyor. Bu da bir istatistik okuması mı diye sormak lazım elbette. Tabii Cerrahpaşa'dan Profesör Sait Gören de tüm nüfus aşılansa bile 8-10 aya ihtiyaç olacağını belirtiyor. Açıkçası ben 2021'in COVID-19'la geçeceğine artık hiç şüphem kalmadı. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada, sonrası Allah kerim diyebiliriz belki de. Bu aşılar öyle yarın şak diye bütün her şeyi bitirmeyecek, hayatımızı da şak diye normale çevirmeyecek. Çok net artık bütün bu dünyadaki eğilimlerden sonra. Evet, gelelim uluslararası politikalara, dış politikaya, dünya başlıklarına. Amerika'da 15 binden fazla ulusal muhafız başkenti koruyor. 6 Ocak'ta Trump'ın da teşvikiyle taraftarları Amerikan Kongresi'ndeki devir teslim süreci, sembolik olarak Joe Biden'ın başkanlığının duyurulması, tescillenmesi durumunu bozmaya çalışmışlardı. Şiddete başvurdular ve ortalık birbirine karıştı, girdi. 20 Ocak'ta şimdi yemin töreni var. Aynı şeyin tekrarlanmaması için de. Aslına bakarsanız Afganistan'da 5000 askeri kalmıştı Amerika'nın. Irak'ta hatta 5000 civarı deniliyordu. Yani 15.000 deyince Afganistan ve Irak'ın toplamından daha fazla ulusal muhafızı başkente yığıyorlar. Yoğun askeri varlık eşliğinde Washington anıtını kapatmışlar 24 Ocak'a kadar. Acil durum ilan ettiler, aslında Trump da etmişti ama o hazırlıkların, geçişin yapılabilmesi için. Amerikan Genelkurmay Başkanı enteresan bir biçimde bir genelge yayınladı Mark Milley'in imzasıyla ve 6 kuvvet komutanının elbette, aslında adeta bir gözdağı veriliyor. Amerikan ordusu 250 senedir anayasayı koruyor, halkın güvendiği bir kurumdur. İnsanların canlarını, mallarını korumak, kamu güvenliğini sağlamak, sivil makamlara destek vermek için onlardan emir alır Amerika ordusu deniliyor ve görevini yerine getireceği 6 Ocak'taki olayların anayasa ve ifade özgürlüğüyle uyuşmadığı dile getirilmiş. Dolayısıyla da Biden göreve gelecek, 46. başkanımız olacak, diyor Amerikan ordusu. Sakın ha bir şey yapmaya kalkmayın, diye de okuyabilirsiniz siz bunu. Azil süreci sıkıştırmaları demokratların söz konusuydu. Trump bu koşullarda Teksas'a gitti. Gitmeden önce konuştu. Orada Teksas'ta da konuştu ve genel olarak kongre baskını sonrası ilk konuşmasıydı. Amerikan başkanının cadı avının devamı olduğunu söyledi. Kendisinin şiddete karşı olduğunu söyledi. Azil süreci için cadı avının devamı, diyor. Aslında doğru söylüyor. Trump başkan olduğu zaman da Nancy Pelosi mesela seçimin çalındığını iddia etmişti. Ama tabii Twitter, Nancy Pelosi'nin tweetlerini insanları yanlış yönlendirdiği gibi bir takım savlarla yasaklamamıştı o dönemde. Hatta Trump'ı azil davaları açıldı, sonuçsuz da kaldı, bir türlü bağlanamadı. Ama onlar pek fazla değişilmiyor, onlar unutuldu açıkçası. Aslında 4 yıl boyunca Trump'a başkanlıkta pek yaptırmadılar. Hep böyle çaldı, onun kuklası, bunun kuklası gibi. Doğru mu, yanlış mı, onu da tam bilemiyoruz. Kime göre doğru, kime göre yanlış bir hale sokulmuştu. Velhasıl teknoloji şirketleri berbat bir hata yaptı dedi Donald Trump, kendisini yasaklayarak. Hiç bu kadar öfkenin bir araya geldiğini görmemiştim dedi. İfade özgürlüğü görülmemiş bir saldırı altında dedi. 25. maddenin kendisi için sıfır risk taşıdığını söyledi. Ama Joe Biden yönetimine musallat olacağını da iddia etti. Efendim. Mike Pence tabii Temsilciler Meclisi'ndeki bu yeni tasarıyla ilgili olarak bir mektup yazdı ve aslında 25. ek madde anayasanın bunu kullanarak Trump'ı azletmeyeceğinin işaretini de böylelikle çaktı. Kendisine çağrılar yoğunlaşmıştı. Başta Trump'ın kanlısı Demokratik Parti'nin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi çok kararlıydı. Ama Mike Pence dedi ki siyasi oyunlar oynanmasına alan açmayacağım. Kongre daha fazla bölücü eylemlere girişmesin. Bakın, cumhuriyetçi tabanı azdırıyorsunuz demeye çalıştı böyle yaparak. Biden'ın yeminine hazırlanırken tansiyonu düşürelim. Azledersek tansiyonu daha da yükseltmiş oluruz. Düzenli geçiş sağlamalıyız dedi. Özeti bu aslında. Kötü bir emsal oluşturur. Bu sadece başkanın sağlık durumu için kullanılan bir madde. Bu koşullar için uygun değil iddiası var Mike Pence'in. Dolayısıyla da Temsilciler Meclisi bu tasarıyı onaylasa bile Senato kanadında ne olacak sorusu geliyor. Orada da kilit cumhuriyetçiler ve mesela Amerika'da Bush yönetimi, Amerikan halkını da dünyayı da bolca yanıltmışlardı bu arada. Hatırlarsanız Irak'a sahte kimyasal silahlarıyla işgal harekatı gerçekleştirdiler. Milyonlarca insan ve pek çok Amerikalı da hayatını yitirmişti. Bundan daha büyük bir yanıltma operasyonu var mıdır? Bilemiyorum Amerika'nın tarihinde ama Liz Cheney, Dick Cheney'nin kızı cumhuriyetçi, Trump'ın azledilmesi gerektiğini söyledi. Şiddet yoluyla Amerikan anayasasına, yeminine ihanet ettiğini söyledi. McConnell, Senato'daki cumhuriyetçilere liderlik eden, o da aynı kanaatte. İşte Adam Kinzinger gibi isimler de cumhuriyetçiler de. Ama tabii yeterli sayıya ulaşacaklar mı? O da önemli, kritik bir vaka. Belli bir zamanlama da var. Çok da vakit kalmadı. Yani yapacaklarsa hemen harekete geçmeleri ve 4-5 gün içerisinde bu işi bitirmeleri gerekiyor. Ne olacak göreceğiz. Eric Trump, Trump'ın oğlu, çok da tartışmalı bir isim. Aşırı sağın sağı sırtlayan Amerika'da belki bir genç kuşak lider olacak, bilmiyoruz. Bir kanser kültürü olduğunu ve babasının bu kanser kültürünün kurbanı olduğunu iddia etmiş efendim. Kendisi de çok sayıda katkıda bulundu tabii bu kanser kültürüne, unutmamak lazım. Eğer onlarla aynı görüşte değilseniz o zaman, eğer onlar sizi sevmiyorsa... Sizi iptal ederler demiş Eric Trump efendim. Pek çok şirket bu arada tabii Trump'la bağlantısını kesmiş. Yani Golf Birliği'nden tutun da Deutsche Bank'a uzanıyor ki önemli bir kreditördü Deutsche Bank. Onları anımsatmış Eric Trump ve tabii bütün bunlar hani sadece Snapchat, Twitter, efendim Reddit falan, YouTube falan değil, başka alanlardaki şirketler de var ve işte Citigroup'tan Goldman Sachs'a uzanan aslında bütün sermaye arkasını dönmüş gözüküyor Donald Trump'a. O yüzden de Cumhuriyetçi Parti'nin bankalarla ve lobilerle ilişkisini de sorgulatacak bir durum çıkıyor. Azil meselesinde bunlar ağır basabilir mi diye bir soru ortaya atabiliriz zannedersem. Evet, tabii FBI bir gün önce uyarmış, aşırılıkçılar kongreyi basabilir demiş. Nasıl oldu da engel olamamışlar? O soru yerli yerinde duruyor. 160 kadar dava açılmış vaziyette. Yakalananlar var, gözaltına alınanlar var, intihar edenler var kongreyi basanlar arasında. Böyle bir Amerika manzarası var. YouTube kanalını kapattı. YouTube Trump'ın kanalını kapatmış durumda bir haftalığına şimdilik, ama daha uzayabilir bu mesele. Herkes de tabii Parler'in CEO'su, Cumhuriyetçi tabanın kullandığı muhafazakar tabanın onun CEO'su ölüm tehditleri almaya başlamış. Telegram'a aktı insanlar. Amerika'dan 500.000'dan bahsediliyordu. Telegram'ın sahibi olan Pavel Durov da teşekkür etmiş bu akış yüzünden, WhatsApp yüzünden. WhatsApp'ın veri paylaşımı konusunda Türkiye'de de yarattığı endişeler tartışılıyordu. Biz de pazartesi konuşmuştuk. Şimdi tabii yeni kullanıcı sözleşmelerinden geri adım atmazsa 2 milyon lira para cezası kesilebileceği söyleniyormuş ve veri güvenliği gerekçesiyle de engellenebileceğinden bahsediliyor. Hakikaten çok acayip bir yerlere gidiyor bu mesele efendim. Joe Biden Asya temsilcisi olarak aslında Obama yönetiminden de görev yapmış. Kurt Campbell'ı getirecekmiş. Çin'le ilişkiler çok önemli olacak bundan sonraki süreçte. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, Amerika'nın START 3 anlaşması, soğuk savaş mimarisinin artık kalan son anlaşması süresi de doluyor. Yenilenmesi lazım, uzatılması lazım önce ki oturup müzakere edilsin. Umutlu olduklarını dile getirmiş Joe Biden dönemi için efendim. Reuters haber geçmiş. Avrupa Birliği Mike Pompeo'nun son planlı Avrupa ziyaretinde kendisiyle görüşmek istemiyormuş Reuters'a göre. İptal edilmiş. 13 Ocak'ta Brüksel'e 2 günlük ziyarette bulunacak Stoltenberg'le ve Belçikalı bakanlarla görüşeceği söyleniyor ama diğerleri görüşmek istemiyorlarmış efendim. Böyle bir manzara var. Şimdi birazdan Mehmet Ali Güler'le konuşacağız ama Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri yeni kan kazanması, ilişkilerin Türkiye'nin AB yolundan hiç vazgeçmediği, üyelik hedefinden hiç vazgeçmediği vurgulanıp duruluyordu son dönemde. Buna Yunanistan krizi eklenmişti. Libya ve Doğu Akdeniz üzerinden başka bir cephe açılmıştı 2020 senesinde. Şimdi istikşafi görüşmeler başlıyor. Yunan Başbakanı Mitsotakis çok açık bir biçimde biz deniz yetki alanları münhasır ekonomik bölgemiz dışında hiçbir şey konuşmayız diyor. Bir yandan Atina 12 deniz miline çıkartma tehdidi savuruyor. Bir yandan Oruç Reis çekilmiş durumda. Türkiye Avrupa Birliği ile yeniden reform üzerinden anlaşma derdine mi düştü? Navtex savaşları bile kalmadı aslında. Ne oldu? Yani Libya'da bir barış süreci başlıyor. Bunların hepsini Mehmet Ali Güller'e soracağız birazdan. En son Mitsotakis'in yaptığı açıklamalar aktardığım gibi 2021'de Türkiye ile ilişkilerin daha iyi olacağı umudunu da dile getirmiş. İstikşafi görüşmelere başlıyoruz ama demiş, dediğim gibi deniz yetki alanları dışında hiçbir konuyu, Ege vardı, şimdi Doğu Akdeniz'de ekledik demiş. Dış politikada nasıl yürütüldü ki Türkiye nereden nereye geldi sorusu çıkıyor bu Yunan Başbakanı'nın bu ateşli çıkışlarının sebebi, hikmeti nedir diye düşünüyor insan. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in ki Amerikan yaptırımları altında, o da S-400 meselesi yüzünden, bir sıkıntı yok, bir büyük hasar öngörmüyoruz diye açıklama yapmış durumda. Vladimir Putin, Rusya lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonda Moskova'daki Karabağ Zirvesi'ni, Dağlık Karabağ Zirvesi'ni görüşmüşler. Azerbaycan ve Ermenistan'ın çok kısa bir süre önce savaşan iki tarafını Putin bir araya getirdi ve yeniden belki Sovyet dönemindeki gibi iki kardeş halk olarak yan yana yaşayabilecekleri, ulaşım ağlarıyla birbirlerine bağlanacak, ekonomik kalkınmayı içerecek yönde bir sevk edecek bir sonuç çıktı. Bu konuda bilgi vermiş Vladimir Putin Erdoğan'a. Çatışmasızlığı izleyecek Türk-Rus ortak merkezini de ele almışlar efendim. Evet, süremi uzattım birazcık. Greta Thunberg, bu iklim aktivisti, Dalai Lama'ya ders vermiş efendim. Kendine eğit demiş Dalai Lama'ya kendisi. 85 yaşında Tibetlilerin ruhani lideri. O da hakiki umut bu kız diye nitelendirmiş Greta Thunberg'ü. Enteresan bir cesaret tabii. Kendinize eğitmeniz, olabildiğince fazla şey öğrenmeniz lazım demiş Greta, 85 yaşındaki Dalai Lama'ya efendim. Katar, Mısır heyetleri, diplomatik güvenlik servisleri hepsi bir araya geliyorlar artık. Çünkü Körfez Uzlaşması'nın taraflarından bir tanesi de Mısır'dı. İhvan'ı terör örgütü ilan etmişti Mısır. İran'la ilişkiler ve ihvan meselesi Suudi cephesiyle Katar'ın arasını açmıştı. Buradan nereye gidilecek göreceğiz ama eli kulağında herhalde Mısır'dan El Arabiya'ya konuşmuşlar. Yakında bir araya gelinecek diye. Ve son olarak Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gider ayak işte Çin Komünist Partisi Küba'yı terörist ilan etti. Beğenmediği kim varsa herkes terörist, herkes kötü. Üslup da bu. El-Kaide'ye İran harekat merkezleri kurmuş Tahran'da. 5 lideri özel küresel terörist listesine almışlar. İsimlerini de açıkladı kendisi. 7 milyon dolar ödül de koymuş bir tanesine. Rahman el-Mağrebi ve İran'ın El-Kaide'nin ana karargahı olduğunu söyledi. El-Kaide İran'la savaşıyor Irak'ta ve Suriye sahasında. Bu nereden çıkartıyor? Hangi bilgilere dayanıyor? Hangi somut verilere, hangi kanıtlara dayanıyor bilmiyoruz. Amerikan istihbaratı öyle diyorsa bu doğrudur diye bir algı var tabii. Yani Amerika'nın politika aygıtını çok sorgulamak yok. Nitekim İran Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Nisan 2019'da Teksas'taki konuşmasında ben CIA direktörüydüm, yalan söyledik, aldattık ve çaldık sözlerine atıf yapmış. Kariyerini savaş kışkırtıcı yalanlarla acınası şekilde bitiriyor, yalan söylüyor bu konuda ifadelerini kullanmış kendisi ve Ruhani'nin de bugün açıklaması var. Sadece Pompeo değil, Trump ve Bolton'u da hedef almış. 3 ayda İran'ı devirmek istediler, kendileri devrildi. Sonlarının ne olduğunu gördük demiş İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani efendim. Evet, bir ara verelim şimdi. Süremi de aştım biraz. Katerin Duska'dan Won't Leave'i dinleyelim, nefes alalım. Az sonra Mehmet Ali Güller'le beraber buradayız. Bizden ayrılmayın. I search so thoroughly, but denying all love is where you've left me. We were never believers, yet I'm down on my knees, praying to escape from these tricks my mind plays. While I'm holding, I'm lying out cold. I'm holding, I'm crying out for more. You won't leave me alone, yeah. Leave me alone, don't leave me alone. No, you won't leave me alone, yeah. Leave me alone, don't leave me alone. Even though only your eyes can speak to me, and even though only your lips can sing to me, to your scent I preach so lasciviously. When I told you you broke me, I meant it literally. While I'm holding, I'm lying out cold. I'm holding, I'm dropping on the force. No, you won't leave me alone, yeah. Leave me alone, don't leave me alone.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefonumuzun diğer ucunda Mehmet Ali Güller var, Cumhuriyet yazarı. Hoş geldin Mehmet Ali yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığın için. Sen geçtiğimiz haftadan itibaren aslında epey bir şey yazdın Cumhuriyet Gazetesi'nde. Dikkat çekici yerlerinden tutuyordun. Şimdi 2020 senesini biraz ambale olduk 2020 senesinde. Türkiye'nin Libya açılımı, Doğu Akdeniz, Mavi Vatan, Avrupa'ya meydan okuma efendim, Amerika Birleşik Devletleri bize hiçbir şey yapamaz, Avrupa ne istiyorsa onu yapsın vesaire vesaire. Ama geldiğimiz noktada bir anda Aralık'ta başladı. Aslında belki de daha önce başladı ama müthiş bir üslup yumuşaması. En son işte son iki gündür Ankara'daki büyükelçiler toplantısında hem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu hem Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ne kadar Avrupa Birliği'nin parçası olduğu, Avrupa üyeliğinin asla peşini bırakmadıkları, Türkiye'nin Avrupa açısından ontolojik bir takım şeylerle anarak önemini, çok acayip bir manzara çıktı ortaya. Bu arada Yunanistan'la istikşafi görüşmeler başlıyor. Artık kaçıncısı, ben İsmail Cem döneminden beri takip ediyorum. İşte keşif niteliğinde ön görüşme dediğimiz şeyleri. Ve Libya'da işler biraz karışık galiba. Nedir bu yeni yönelimimiz? Nedir bu 2020'nin tam zıttı bir şeylere mi tanıklık edeceğiz 2021'de? Ne dersin?
Olanın herhalde en veciz ifadesi sert geri adım denilebilir. Ha. 2020 yılında ne kadar yüksek perdeden yüksek iddialar sergilendiyse şimdi o kadar sert geri adımlar atılıyor. Yaklaşık 2 aydır hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hem Amerika'ya hem Avrupa Birliği'ne beyaz sayfa açalım mesajları veriyorlar. Yani bu artık hemen her gün olmaya başladı. Senin de özetlediğin gibi Türk milletinin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği arzu ettiği iddialarından tutun da işte Türkiye'nin geleceği Avrupa'dadır açıklamalarına kadar. En son dün Erdoğan Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileriyle bir toplantı yaptı. Orada da biz 2021-2023 Avrupa Ulusal Eylem Planımızı da güncelledik dedi. AB ile ilişkilerimizde yeni sayfa açılmasına destek vermenizi istiyoruz dedi. Yani böyle tam tahapres Avrupa Birliği ile bir yakınlaşma yürütülmeye çalışılıyor. Fakat bu tek değil. Diğer yandan daha 2020 yılında yüksek perdeden restleştiğimiz, Macron'a sert açıklamalar yaptığımız, mallarını boykot kararı aldığımız Fransa'yla bir alt perdeden başlayan bir görüşme trafiği vardı. En son Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransız mevkidaşımla ilişkilerimizin normalleştirilmesi için bir yol haritası üzerinde mutabık kaldık dedi. Yani o Fransa'yla da bir normalleşme başlatılmış oldu. Diğer yandan senin söylediğin gibi Yunanistan'la da istikşafi görüşmeler başlatılmış oldu. Burada tabii içlerinde istikşafi görüşmeler şu anda en çok üzerinde konuşulan. Bunun üzerinde kısaca durmak istiyorum. O da şundan, bu istikşafi görüşmelere bu kadar sert geri adım atarak başladığınız için baştan önemli bir taviz vermiş oldunuz.
Evet Mehmet Ali, ben de şunu soracaktım bu noktada. Lafını balla kesmiş olayım. Bu 2020'nin senin sözünü ettiğin sert söylemleri, sert geri dönüşle nereden nereye geldi peki Türkiye? Yani hani iyi bir şey insan, yani komşu ülkelerle ya da ilişki içerisinde olmak zorunda olduğu Türkiye'nin, Avrupa ki ekonominin dönmesi açısından Türkiye'de Avrupa'nın da önemi büyük. Dolayısıyla hani yumuşama olması vesaire, hani komşularla, Yunanistan'la ya da Fransa ile ilişkilerde bir oturup diyalog ve diplomasi yolunun seçilmesi iyi bir şey ama Türkiye neredeydi, nereden başladı, nereye geldi bu diplomasiyi yürütecek nokta olarak söyleyeyim. Yani elindeki kozlar neredeydi, nereye geldi? Eli mi güçlendi Türkiye'nin, artık taleplerini daha çok kabul ettirebilecek bir noktaya mı getirdi kendisini, yoksa başka bir resim mi var?
Kategorik olarak elbette Türkiye Yunanistan'la da Fransa'yla da bütün ülkelerle de görüşmeli, hele hele Yunanistan'la komşumuzla elbette görüşmeli, anlaşmalı. İki ülkenin anlaşmazlığı nedeniyle biz zaten hem Yunan halkı hem Türk halkı Ege'deki zenginliklerden aslında tam olarak yararlanamıyor. Elbette anlaşarak bu zenginlikten yararlanmanın önü açılmalı. Fakat nasıl, yani nasılı şurada. Şimdi bu kadar sert tonda politikalar üretip mavi vatanlar çizilip önemli hamleler yapıldıktan sonra siz masaya oturmayı kabul ettiğinizde neredeyse masanın şartlarını da Atina'ya bırakmak zorunda kaldığınızda ortaya şöyle bir tablo çıktı. İşte Yunanistan Başbakanı Mitsotakis açık açık söylüyor. Yani biz sadece ve sadece diyor Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını konuşacağız diyor. Onun dışında hiçbir konuyu konuşmayacağız. Ege'deki evet. adaların aidiyetini, silahlandırmasını, bu konuların hiçbirini konuşmayacağız diyor. Ankara da bunu kabul etmiş oluyor. Yeter ki masa kurulsun diye. Şimdi siz yeter ki masa kurulsun pozisyonuna düşecek kadar geri adım atarsanız Yunanistan'da size aha şartlar böyle der. Bu olabildiğince vahim bir hata. Şundan bizim Yunanistan'la ikili görüşme olarak, istikşafi görüşme olarak konuşabileceğimiz tek konu Ege. Ege bizim ortak evet. konumuz. Türkiye ile evet. Yunanistan'ın tek ortak konusu. Doğu Akdeniz, Türkiye ile Yunanistan'ın ortak konusu değil. Doğu Akdeniz'in başka kıyıdaş ülkeleri var. Sadece Yunanistan'la konuşabileceğimiz bir konunun olmanın çok ötesinde. Dolayısıyla biz Doğu Akdeniz'i bugün masaya getiriyor olmamız, 25 Ocak'ta 61. turu başlayacak olan istikşafi görüşmenin ana konusu yapıyor olmamız olağanüstü bir geri adım. Bu 2004'ten bu yana ikinci büyük adım, geri adım. 2004'te Türkiye Annan planını destekleyerek Güney Kıbrıs'ın AB üyeliğine yolu açan politikaları izleyerek Kıbrıs'ı bir Avrupa Birliği meselesi haline getirmişti. Bugün de Doğu Akdeniz'i Yunanistan'la konuşmayı kabul ederek yine konuyu sıkıntılı bir hale getirmiş oluyor. Bu olağanüstü bir geri adım. Şimdi tabii bunu niye yapıyor AKP hükümeti? Hani düne kadar bunu yapan AKP hükümeti şimdi niye bunu yapıyor? Kuşkusuz burada AKP hükümetinin kendi iktidarını düşünüyor olmasıyla ilgili bir durum var. Ekonomik olarak sıkışmış bir AKP hükümeti var ve bir takvim önüne koymuş durumda. Joe Biden'ın göreve başlayacağı 20 Ocağı, NATO toplantısının yapılacağı 17 Şubat'ı ve Avrupa Birliği zirvesinin toplanacağı 25 Mart'ı eşik olarak belirlemiş durumda ve bu eşikleri sorunsuz atlamak istiyor. Bunu atlarken de Avrupa Birliği'ne mesajlar vermekte, Yunanistan'la masaya oturmakta da bir sakınca görmüyor. Fakat bu tavizler kuşkusuz Erdoğan hükümetine zaman kazandırmış olacak. Bu geri adımlar ve bu tavizlerle başlayan süreç Türkiye'nin çıkarlarını önemli oranda riske atmış olacak. Bugüne kadar yapılan hatalar, o hatalardan dönmek konusunda hiçbir adım atılmadan geldiğimiz yer tırnak içinde düşman gördüğünüzde tekrar masaya oturmak politikasına dönüştü. Oysa Türkiye en başından itibaren şunu yapmalıydı. Bakın Libya ile anlaşma yapıldığında şunu söyledik. Bu anlaşma bir sonuca ermesi için Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de başka ülkelerle de bu anlaşmayı yapması, çoğaltması gerekir. Münhasır ekonomik bölge anlaşmaları yapması gerekir diye. Türkiye bunu yapmadı. Doğu Akdeniz'deki kilit ülkeler biri Mısır, biri Suriye, her ikisiyle de düşman noktadayız neredeyse. Biriyle zaten Esad rejimine yıllarca savaş açmış olduk. Hala tanımıyoruz. Israrla anlaşmamakta Şam'la direniyoruz. Kahire ile İhvan nedeniyle diplomatik ilişkileri kestik. Türkiye ile anlaşabilmek için uzun yıllardır bekleyen Kahire'yi AKP'nin bu politikaları nedeniyle en sonunda geçen yıl götürüp Yunanistan'la bir MEP anlaşması yapmaya mecbur bıraktık. Şimdi bu şartlarda siz Şam'la anlaşmıyorsunuz, Kahire ile normalleşmiyorsunuz. Dönüp tekrar 180 derece politikalarınızı ters çevirerek Yunanistan'la istikşafi görüşmeye başlatıyorsunuz. Fransa'yla normalleşme çalışması yapıyorsunuz. Perde altından İsrail'le bir barış olabilir mi? Bunu aramaya çalışıyorsunuz. Ve Amerika ile Avrupa Birliği'ne beyaz sayfa açıyorsunuz. O zaman başladığınız yerle geldiğiniz yer neresi? Yani madem buraya gelecektiniz, o zaman neden bu kadar viraj alındı? Hala başladığınız yere dönmüş oldunuz. İşte bütün bunlar bir bütünlüklü Doğu Akdeniz stratejisi olmamasından, bir AKP'nin Türkiye'nin ulusal çıkarlarını esas alan bir toplam strateji üretmemiş olmasından ve daha çok da kendi iktidarını sürdürebilmeyi esas alarak siyaset yapmaya çalışmasından kaynaklanıyor. Yoksa biz biliyoruz ki AKP'nin öyle Avrupacılığı falan yok. Hani geleceğimizi Avrupa'da görüyoruz. Avrupa Birliği bizim temel...
Avrupalılar da biliyor herhalde değil mi?
Evet. Avrupalılar da. Bakın Erdoğanlar iktidar olmadan önce yani Hristiyan Birliği görüyorlardı zaten. Avrupa Birliği'ni hatırlayın. Fakat iktidar olduktan sonra da bu iktidardan daha Avrupacı hiçbir iktidar olmadı. Yani gündüz gözüyle havai fişekler atılıp Papa heykelinin altında Avrupa Birliği anayasası imzaladılar. Yani Avrupa'ya Hristiyan Birliği demeleri de, Avrupacı olmaları da, sonra 2010'larda tekrar Avrupa Birliği karşıtı noktasına doğru gidip bunu 2015-2016'dan sonra arttırmaları ve en son geldiğimiz yerde de tekrar Avrupacı bir çizgiye dönmeleri de tamamen kendi siyasetlerini, kendi daha doğrusu iktidarlarını sürdürebilmenin siyasetleri olarak önümüzde duruyor. Birbirine 180 derece bu politikalar salt iktidarı sürdürmek amaçlı. Buradan Avrupa Birliği de, buradan Avrupa başkentleri de Erdoğanların Avrupacı olmadığını görüyor. Ama bu Avrupa Birliği'nin de işine geliyor. Nasıl ki 2002'den sonra nasıl ki Türkiye yöneten AKP ile Avrupa Birliği arasında bir tuhaf bir ilişki kurularak süreç götürüldüyse, şimdi de götürmek isteyeceklerdir. O zaman çünkü hem Avrupa'nın işine gelmişti hem AKP'nin. AKP Avrupa'ya yaslanarak, Avrupa'nın reform paketlerini, uyum paketlerini kullanarak kendisinin iktidar olmasının yolunu açmıştı. Avrupa Birliği reform ve uyum yasaları Türkiye'deki bürokrasiyi sıkıştırıyordu. Türkiye'de askeri hedef alıyordu ve AKP'nin önünü açıyordu. AKP bunu kullanmış oldu. Peki Avrupa neyi kullanmış oldu? Avrupa da kullanmış oldu. AKP'nin bu yaklaşımdan hareketle Türkiye'yi AB kapısına bağlamış oldular. Öyle bir bağlamış oldular ki ne o kapıdan içeri alacaklardı ne de dışarı çıkmasına müsaade etmeyeceklerdi. Kapının eşiğinde tutacaklardı Türkiye. Hakikaten de öyle oldu. Yani Türkiye hala kapıda. Bugün şimdi de geleceğiniz Avrupa deyince siz hala kapıda olmayı kabul etmiş oluyorsunuz.
Şimdi de çok fark yok herhalde. Bu sefer de Brexit'ten yola çıkarak yeni ilişki biçimiyle formüle ediliyor. Herhalde bundan sonraki süreçte daha da çok yapılacak ama Mehmet Ali, şunu da sormak istiyorum. Çok fazla zaman kalmadı. Bir an önce soruyu çıkartayım. Başka eklemek istediğin varsa sen de söyle. Şimdi tabii Amerikan Kongre baskını falan da girdi. Gerçi Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konusunda çok sert olduğu söyleniyor. İşte Satterfield'ın iş adamlarıyla buluşması, Türk-Amerikan iş adamlarıyla toplantısında vesaire, ama şöyle bir görüş de var. Biden şimdi bu kongre baskınından sonra vesaire daha empatiyle yaklaşacak Ankara'ya şeklinde böyle değerlendirmeler de yapılıyor. Bir Biden dönemi tabii Avrupa'nın da yaklaşımını etkileyecek bir şekilde, böyle de deniliyor. Ben şuradan sormak istiyorum. Batı açısından son tahlilde çok sert retorikler kullanmış olsa bile kendi çizgisine gelmek bağlamında düşünürsek, hem Avrupa hem Amerika olarak çok elverişli bir iktidar değil mi bu iktidar? Neden bu iktidar Batı terk etsin?
Yani kuşkusuz Türkiye'de batıcılık yapmaya en uygun iktidar bu iktidar. Böyle olduğu için de zaten 2002'de yani Amerika'nın Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığı gibi yapılabilecek en batıcı pozisyona girebilmiş oldu. Fakat durum şu tabii, yani siz ne kadar batıcı bir hükümetle yönetilirseniz yönetilin, bir de dünyanın şartları var ve o şartlar nedeniyle de bazı sınırlar var. O da şunu yaratıyor, yani Amerikan hegemonyası zayıfladıkça Amerika'nın müttefiki olan Almanya gibi, Türkiye gibi, hatta İngiltere gibi ülkeler bile biraz merkez kaç etkisiyle yörüngenin biraz dışına çıkıp daha bağımsız hareket etme eğilimleri gösterebiliyorlar. Diğer yandan dünyanın ticaret merkezi Pasifik'e kayınca, arkasından dünyanın siyaset merkezi de adım adım Pasifik'e kaymaya başlıyor ve hal böyle olunca bir gemiye benzetirsek durumu, gemi ister istemez Atlantik'ten Pasifik'e doğru rota kırıp oraya doğru yönünü çeviriyor ama diyelim ki hükümet kaptan köşkünde Atlantik'e doğru koşmaya devam ediyor. Yönünü o tarafa çevirerek, fakat gemi ister istemez dünyanın şartları vesaire yönünü buraya dönmüş durumda. Almanya ile çok benzer şartlardayız. Bakın Almanya'da Amerika'nın yaptırımlarına, tehditlerine, şuna buna rağmen mesela Rusya ile Kuzey Akım 2 anlaşmasını yapmayı sürdürüyor. Bu biraz Amerikan hegemonyasının zayıflamasının doğal sonuçları olarak önümüzde duruyor. Bunu tabii hükümetin bir avantaja dönüştürüp ben her iki tarafla da dengeli yürütürüm. Çin'le de anlaşırım, Rusya'yla da anlaşırım, Amerika'yla da, Avrupa Birliği'yle hepsini idare ederim ve böylece iktidarımı sürdürebilirim diye bir perspektife AKP açısından böyle bir perspektif oluşuyor. Bunu da kullanabildiği kadar kullanıyor. Başarılı yürütüp buraya kadar getirdiği bir durum da var ama tabii ilelebet bunlar sürekli her tarafla benzer ilişkiler kurmaya çalışarak yürütülemeyecek noktası da er geç ortaya çıkacaktır.
Evet, sürem de evet, süremi bitirmişim. Daha da aslında Libya ayağını da soracaktım, belki çok kısa.
Tek cümle söyleyeyim. Yani Libya'da durum olabildiğince sıkıntılı Türkiye açısından. Evet. Trablus'u tutan Türkiye Tobruk'a karşı şimdi Trablus'un yarısını da kaybetmiş oldu. Orada da bir iktidar mücadelesi başladı. Türkiye Tobruk'la hiç diplomatik ilişki sürdürmezken Tobruk'u destekleyen Fransa, Mısır gibi hükümetler Trablus'ta da diplomatik ilişkiler sürdürebildi. İki farklı çizgi gidiyor orada da.
Evet. Zaten bölünmüş bir ülkenin sadece bir yarısını tuttuğunuz zaman bütününü kavrayabilecek bir perspektif geliştirmekte çok mümkün olması herhalde, değil mi? Baştan beri söylemiştik. Peki, çok teşekkir ediyorum Mehmet Ali. Daha çok
ben
konuşacağız bütün bunları yeni senede. Çok teşekkürler. Evet, Mehmet Ali Güller'le konuştuk. Biraz Türk dış politikasına bakmış olduk. Özellikle de 2020'yi bu kadar sert söylemlerle geçirdikten sonra birdenbire Avrupa'ya yönelik bir aşk kabarmasıyla adeta karşı karşıya olduğumuz için bunu çözümlemeye çalışıyoruz efendim. Titanic'ten Ballad of Rock and Roll Loser'ı seçmiş arkadaşlarım. Onu dinleyelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim.
Wisconsin to the clip joints of Billy. I've been killing time while trying to meet this kid all day. There've been people who throw bottles. There've been people who throw flowers. There've been people who just threw up in the aisle. Oh, but rock and roll's the only way to tell my story. I'm a rock and rollin' loser to the end. Ooh, and rock and roll's the only way to tell my story. I'm a rock and rollin' loser to the end. There've been clowns, there've been jokers. I've played to prostitutes and queers. We slowly died together through the years. I've been turned out, turned on, turned around, turned down. I've been built up, beat out, set up, drink my cup. I've been ooh, ooh, ooh, ooh. Oh, I've been ooh, ooh, ooh. All the things that you see, all the sounds that you hear, I have no meaning when you're looking through a glass of beer. And you're tired, twisted up inside. You feel you don't belong. And the boss man shouts, get up there, son, say on one more song. Oh, rock and roll's the only way to tell my story. I'm a rock and roll.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan...
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.